Ayrım 9, sayfa 75. Böyle bir mecburiyetin yok. Ben üstlerime yaltaklanıyor muyum? Sen yapmadığın için bana düşüyor ya bu işler. Senin iyiliğin için, senin geleceğin için. Benim adıma boş yere uğraşma Nermin. Beni vali yapmayacaklar. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun bunu söylerken? Rahatım çünkü bana hiç fark etmiyor ne olduğum. Ben hep görevimi ve doğru bildiğimi yapacağım. Bana fark ediyor ama ben ilçe ilçe dolaşmak için evlenmedim seninle. İnsanda biraz da hırs olmalı. Ne oldu o geleceği parlak genç adama? Söylesene ne oldu? Benim lise 2'ye geçtiğim yıl boşandılar. Annem güzel kadındı. Boşanır boşanmaz çok zengin bir sökeli toprak ağasıyla evlendi. İstanbul'a yerleşti. Orhan annemle gitti. Liseyi bitirmeme yakın, okul değiştirmem uygun görülmediği için ben babamla kaldım. 2 yıl boyunca annemi görmeyi kabul etmedim. Annemle ben üniversitedeyken barıştık. Onu bağışlamam için hep hediyelere ve paraya boğdu beni. Üniversite yıllarımda haftada bir fakülteye yakın kahvelerde çay içmemiz, evlendikten sonra da 2 haftada bir buluşup yemek yememiz onun fikriydi. Son yıllarda yine onun ısrarıyla Ak Merkez'de buluşuyorduk ki yemek sonrasında bana oradaki dükkanlardan bluz, etek ya da ayakkabı gibi hediyeler alabilsin. Kaybolan sevgimi yıllarca hiç pes etmeden bu armağanlı buluşmalarla geri getirmeye çalıştı annem. Bu buluşmalarda içimde hep elimi uzatıp berberden yanı çekmiş gibi duran spreyli saçlarını karıştırıvermek, özenli makyajını yüzüne bulaştırıvermek gelirdi. Onu doğal ve sıcak bir insana dönüştürmek adına. Şimdi düşünüyorum da doğallaşması, kendini bırakması gereken o değildi. Benmişim meğer. Yorganımı başıma çekip yastığıma sarılıyorum ki yeniden derin bir sabah uykusuna dalayım. Ruhumun yaralarına mucizevi bir merhem gibi derman olsun uyku. Uyuyabilirsem her şeyi unutacağım. Bu sabahki fiyaskoyu, yılların bıkkınlığını, sıkılganlığını, muhafazakar taşrada annesi babası boşanmış bir kız olmanın, o yıllarda içimi yakan utancını, evliliğimin penceresiz hücresinde havasızlıktan boğuluyormuşum hissini, hatta Ferdi'nin beni sarsan bakışlarını da. Uykumu yine kapının zili bölüyor. Sabahlığı sırtıma geçirip kapıya koşuyorum yalın ayak. Kapıda kollarında büyük olasılıkla sekreter Esma Hanım'ın telefonla ısmarladığı uzun saplı güllerle çiçekçinin çırağı duruyor. Şimdi bahşiş de ister bu oğlan. Nereden bulacağım bozuk parayı evin içinde? Hiç rahat yok mu bana kuzum? Oğlanı savdıktan sonra çiçeğe iliştirilmiş kartvizite bakıyorum. Küçük beyaz bir karta büyük harflerle Murat Tuna yazılmış çiçekçinin el yazısıyla. Tek bir kelime ilave ettirmemiş Murat. Ne bir özür ne de bir sevgi veya kutlama sözcüğü. Nasıl iliştirebilir ki böyle sıcak sözcükler? Telefonda ısmarlanmış çiçeğe. İster istemez bir mukayese yapıyorum hemen. Gülleri bana yollayan Ferdi olsaydı kesinlikle aşka dair kısa bir şiir olurdu kartın üstünde kesinlikle. 7'yi çeyrek geçe serpiştiren yağmuru aldırmadan dikiliyorum AKM'nin kapısında. Önce Nazan geliyor, dudaklarımız yanaklarımıza değmeden öpüşüyoruz şehir kadınlarına özgü biçimde. İyi misin, uykunu aldın mı diye soruyor Nazan, sitem kokuyor sesi. Biraz uyku sersemiydim sabah, ters bir şey söyledimse, yok canım kabahat bende, ne karışıyorum başkalarının hayati kararlarına. Aşk olsun, ben başkası mıyım? Değilsin de ondan zaten, hani bizimle paylaştınızdı, gitseniz mi kalsanız mı sordunuzdu diye söyledim fikrimi, yoksa bana ne? Haydi uzatma artık, koşar adımlarla Burhan geliyor yanımıza. Uf bu ne hava be, siz 10 yıl önce evlenirken de böyle yağmur yağıyor muydu? Yağıyordu vallahi, berekettir demişlerdi. Eh bereketsiz sayılmaz evliliğiniz, demek bu koca karı laflarında bir doğruluk payı var diyor Burhan. Nerede kaldı seninki? Trafiğe takılmıştır diyorum tarazlı bir sesle, yağmur var ya. İçim hiç rahat değil, ya gelmezse sabah beni evde bıraktığında avaz avaz bağırıyor muydum? Yok yok, kapıyı güm diye çarparak odama kapanmıştım. Bir daha konuşmadık Murat'la. Esma Hanım mutlaka iletmiştir mesajımı. Kaç gün öncesinden planlandı bu gece. Önce nazanlarla tiyatro seyredeceğiz, sonra da bir akşam yemeği yiyeceğiz sıra servilerdeki oyunlu lokantada. Bana ne kadar kızmış olursa olsun, başkalarının programını bozmayacak kadar uygardır benim kocam. Bak şu adam o değil mi diyor Nazan yağmurluğunu başının üzerine çekmiş birini göstererek. Gösterdiği yöne bakınca sevincim kursağımda kalıyor. O değil, Murat trenç kotunu kafasına geçirmez diyor Burhan. İçeri girelim ıslanıyoruz burada diyorum. Biz içeri girmek için sıradayken kocaman siyah şemsiyesinin altında yaklaşıyor Murat. Kusura bakmayın ıslandınız benim yüzümden. Korkunç bir trafik var diyor. Onu öpmek için hamle diyorum ama şemsiye mani oluyor yaklaşmama. İçeride şemsiyesini kapadığında da öpmeye yeltenmiyor beni. Göz göze bile gelemiyoruz kocamla. Nazan'la merdivenlerin başında durup erkeklerin yağmurluklarını vestiyere bırakmalarını bekliyor. Sonra yukarı çıkıp yerlerimize oturuyoruz. Murat'ın kulağına güllerine teşekkür ederim diyorum yavaşça. Gülümsemekle yetiniyor. Demek ki bana hala kızgın. Oyundan sonra sıra servilerdeki lokantaya yürüyerek gidiyoruz. Yağmur dinmiş, sadece rutubeti kalmış havada. Ben Nazan'la kol kola önden yürüyorum. Kocalarımız birkaç adım arkadan takip ediyorlar bizi. Lokantanın kapısında bize yetişmelerini bekliyor. İçeri hep birlikte giriyoruz. Oldukça loş bir yer burası. Barda bir içki alır mıydınız diye soruyor garson. Yok, tiyatrodaydık. Zaten göç oldu diyor Murat. Masamıza yerleşiyoruz. Şarabımızı Burhan seçiyor. Neden? Ev sahibi olan bizleriz. Şarabı Murat'ın seçmesi gerekmez mi? Ama o öyledir işte. Şarap seçimini bile başkalarına bırakır. Pasif kalır hep. Kimseyi kıramaz, üzemez, münakaşadan nefret eder. Her zaman uyumludur. Kocamın gözlerini yakalamaya çalışıyorum. Şarabı onun seçmesini işaret etmek için ama başaramıyorum. Bu gece hiç göz göze gelemeyeceğiz anlaşılan. Az sonra kocaman cam kadehlere konan içkimizi yudumluyoruz. Oh ne kadar iyi geliyor güzel bir kırmızı şarap. Yemeklerinizi seçtiniz mi çocuklar diye soruyor Murat. Buranın bonfilesi iyidir, tavsiye ederim. Bir saatin sonunda yemeklerimizi ve iki şişe şarabı bitirmiş durumdayız. Gevşemişiz, neşelenmişiz. Kocamla aramızdaki gerginlikten eser kalmamış, kafalarımız dumanlı. Lokantanın gürültüsüyle müziğin birbirine karışmasından çıkan uğultuda seslerimizi birbirimize duyurmak için mi yoksa sarhoşluğumuzdan mı bağırarak konuşuyoruz ve sürekli gülüyoruz. Bir 10 seneye daha diyor Nazan, kim bilir kaçıncı kere kadehini kaldırırken. Bu adam bir 10 sene daha nasıl çekilir diye soruyorum Murat'ı göstererek. Kavga bile etmiyor insanla doğru dürüst. Oysa koca dediğin hem dövmeli hem sevmeli öyle değil mi diyor Burhan. Dayaktan nasibini aldığı söylenemez diyor Murat. Bardağını kafasına dikip şarabını bitiriyor. O halde şunu eve gidince bir güzel dayak at Murat diyor Nazan 10. yıl armağanı olarak. Ben 10. yıl armağanımı aldım bile diyorum gülmekten kırılarak. Şu yakandaki broş mu yoksa diye soruyor Nazan. Ne yazık ki yıl dönümü hediyemi yakama takamadım. Biraz büyük geldi diyorum. Ne? Büyük mü geldi? Büyük bir hediye mi aldı sana? Büyük evet, çok büyük. Bir araba mı yoksa? R ile başlıyor, T ile bitiyor. Müthiş bir şey, inanamazsın. Söyle hadi, söyle, söyle. Sen bul, ipucu ver, verdim ya. R ile başlıyor, T ile bitiyor. Bir sıra gözlerini tavana dikip düşünüyor Nazan. Sonra bağırıyor. Renault. Bir Renault mu aldın diyor Burhan sesinde gizleyemediği kıskançlıkla. Oğlum herkes işten çıkarılırken sana ikramiye mi verdiler? Yoksa sen de mi banka boşaltmakla meşgulsün ufak ufak? Yarın bana uğra da hediyemi göstereyim sana diyorum Nazan'a. Ama gözünün kalmayacağına dair söz ver. Maalesef karıma hediye olarak bir Renault almadım diyor Murat sesini duyurmak için bağırarak. Çok isterdim ama böyle bir imkanım olmadığını biliyorsunuz çocuklar. Bana bakıyor, gözlerinde tuhaf bir ifade var. Ben hala gülüyorum. Ve kadehimi kaldırıp evde beni bekleyen RT'nin şerefine içelim diye bağırıyorum. İyice sarhoşum, dizlerim kesiliyor, başım da dönüyor hafifçe. Vallahi ben anlayamıyorum seni Murat. Hem parasızlıktan şikayet ediyorsun hem de gül gibi teklifi geri çeviriyorsun. Amsterdam'a gitsen değil karının, oğlunun altına bile bir araba çekersin diyor Burhan. İşte ben de o yüzden gitmiyorum ya, bizim oğlan henüz araba kullanacak yaşa gelmedi diye. Yine gülüyoruz. Nedense içimden hep gülmek geliyor. Belki de bilinçaltımdaki ağlama isteğini bastırmak için. Her söylenen lafa yerli yersiz gülüyorum ve tüm ısrarlarına karşın Nazan'a armağanın ne olduğunu söylemiyorum. Nazan bu kez Murat'a soruyor bana ne verdiğini. Bir robot diyor Murat, sakin sakin. Nasıl yani? Robot işte. Özelliği nedir? 12 ayrı işlevi var diye atlatıyorum. Şey de yapıyor mu diye soruyor Burhan, elleriyle şeyin ne olduğunu belirtmeye çalışarak. Seni terbiyesiz, gülerken ağzımdan yemeği püskürtüyorum istemeden. Murat bana kızgın bir bakış atıyor. Eğer öyleyse bir tane de ben isterim diyor Nazan. Neden? Benden bir şikayetin mi var diye soruyor Burhan. Düşün bakalım diye yanıtlıyor konusu. Konuşma giderek çiftlerin birbirini incitmek için fırsat kolladığı bir laf ebeliğine dönüşüyor. Şarabın başta neşe veren sarhoşluğu yerini gerginliğe ve gereksiz alınganlığa bırakmaya başlıyor. Sıra tatlılara geldiğinde artık buz gibi bir hava esiyor masamızda. Murat hesabı istiyor, hiçbirimiz fazla konuşmadan bir an önce bu karanlık ve gürültülü mekandan ayrılma arzusu içinde hesabın görülmesini bekliyoruz. Bizi evimize kararlaştırdığımız gibi Nazanlar bırakıyorlar. Arabada hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Nazan önde başını cama dayayıp sızmış, indiğimizi bile fark etmiyor. Bu güzel gece için teşekkür ederiz çocuklar diyor Burhan, gazlayıp giden arabanın arkasından el sallıyorum. Yürü haydi diyor Murat ters bir sesle. Apartmanın kapısını açıyor bana, giriyorum. Asansördeki aynada yüzümü görünce arkamı dönüyorum kocama. Makyajım akmış, gözlerimin altı çökmüş, saçlarım rutubetten kafama yapışmış. Yediğim tatlının kreması mideme oturmuş. Eve girince bir bardak su içmek için doğru mutfağa yürüyorum. Murat peşimden geliyor, suratı bembeyaz. Hediye konusunu onların önünde dile getirmen şart mıydı diye soruyor. Bir mahsuru mu vardı? Beni rezil ettin. Rezil olacaktın madem, ne diye bana robot aldın? Daha önce de söyledim ya, sen hep isterdin bir tane. İşine yarayacağını düşündüğüm için aldım. Üstelik özel olarak ısmarlayıp getirttim. Sen onu götür, annene armağan et. O sana el cazıyla pastalar yapar. Nevra, senin neyin var? Nedir derdin? Derdim sensin. Neden? Her istediğini yapmıyor muyum? Hollanda teklifini bile sen işinden ayrılmak istemediğin için geri çevirmeye karar vermedik mi? Neyin eksik Nevra? Bir derdin var benimle senin. İlişkimizde bir şeyler eksik olmuyor. İstediğim gibi değilsin. Sana robot hediye ettiğim için mi? Beni anlayamadığın için, anlamaya çalışmadığın için, yaşamımızda hiçbir heyecan, hiçbir hoşluk kalmadığı için. Bıktığım için, anladın mı? Bıktığım ve sıkıldığım için. Bıktım Murat, bıktım. Otur şuraya, kolumdan sertçe çekip beni mutfak masasına oturtuyor. Kendi de karşıma oturuyor. Hayatında biri mi var? Ne? Ne sorduğumu duydun, bana cevap ver. Uygar bir insan olduğumu biliyorsun. Eğer biri varsa bana söylersin, gerekeni yaparız. Maskaralıklara, robot bahanelerine gerek kalmadan... Fırlıyorum yerimden, mutfak tezgahın üzerinde duran robota koşuyorum. Allah belasını versin bu robotun diye avaz avaz bağırarak pencereyi açıyorum, robotu fırlatıyorum dışarı. Güm diye bir ses geliyor bir an sonra. Kim bilir kimin arabasının üzerine düştü. Korkudan eğilip bakamıyorum pencereden. Camı kapatıp döndüğümde Murat çıkmış mutfaktan. Buzdolabından sürahiyi alıp bir bardağa su dolduruyorum. Masaya çöküp viski içer gibi yudum yudum içiyorum suyumu ama sakinleşemiyorum. İçimden mutfakta ne varsa kırıp dökmek geçiyor. Ağlamaya başlıyorum. Ellerim titriyor. Murat'ın gelip neden ağladığımı sormasını bekliyorum. Neden yatağa gelmediğimi, neden mutfakta takılıp kaldığımı kimse bilmiyor. Zaman geçiyor, üşümeye başlıyorum. Neden sonra mutfaktan çıkıp yatak odama gidiyorum. Kocam odamızda değil. Yastığını ve yatağın üzerindeki örtüyü almış, başka bir yere gitmiş uyumak için. Misafir yatak odasında olamaz. Orada bu gece biz dışarıdayken Cengiz'i beklemesi için çağırdığımız Fatma Hanım uyuyor. Ayak uçlarıma basa basa oturma odasına yürüyor. Kapıdan başımı uzatıyorum. Murat kanepede yatmış. Odama geri dönüyor. Soğuk çarşafın altına kayıyorum ürpererek. Sımsıkı yumuyorum gözlerimi. Uyumak ve bu korkunç geceyi unutmak için. Sabah karanlığında kocamın ışığı yakmasıyla uyanıyorum. Elinde yatak örtüsü ve yastıkla başımda dikiliyor Murat. Doğrulup oturuyorum yatağın içinde. Uyandın mı diye soruyor. Sen uyandırdın beni. Saat kaç? Başucumdaki saate bakıyorum. Daha 7 olmamış. Fatma Hanım kalkmadan geldim. Salonda yattığımı bilsin istemedim. Yatmasaydın salonda. Sana söyleyeceklerim var. Bu saatte mi? Evet. Kocam yatağın kenarına ilişiyor. Gözlerini gözlerime dikiyor. Bugün Hollanda için kesin yanıt bekliyorlar benden Nevra. Dün geceden sonra kararımı değiştirdim. Onlara işi kabul ettiğimi söyleyeceğim. Başımdan aşağı bir kova su dökülüyor sanki. Benim Hollanda'ya gitmek istemediğimi biliyorsun. Ben bu saatten sonra yaşamımı değiştiremem. Çocuğun da okulu var. Senden yaşamını değiştirmeni istemiyorum. Sen ne istersen öyle yap. Ben gideceğim. Böyle karar vermemiştik ama. Verdiğimiz karar dün geceden önceydi. Evliliğimiz bir kavgaya dayanamayacak kadar güçsüz, öyle mi? Mesele bir kavga değil, senin tutumun Nevra. Dün gece hiç uyumadım. Çok taraflı düşünmeye çalıştım. Sen mutlu değilsin. Bu şartlarda benim de mutlu olabilmem mümkün değil. Hayatımızda bir şeylerin değişmesini ben değil, sen istiyordun. Haklıymışsın. Bir şeyleri değiştirmenin zamanı gelmiş. Kararım kesin. Ben Hollanda'ya gidiyorum. Eğer istersen sen de gelebilirsin. Bir mekan değişikliği evliliğimize iyi gelebilir belki. Böyle saçma kararlara varacaktın madem, dün gece düşüneceğini uysaydın keşke. Ben İstanbul'dan başka yerde yaşayamam. Sen bilirsin. Bir süre ayrı kalalım o halde diyor Murat. Suratıma yumruk yemiş gibiyim. Yanıtlayamıyorum kocamı. Yataktan çıkıp mutfağa yürüyorum. Pencerenin önünde durup apartmanların arasından yer yer gözüken gökyüzüne bakıyorum. Güneş yeni doğmakta olduğu için bir kızıllık var havada. Camı açıp aşağı eğiliyorum. 5 numarada oturan öğretim görevlisi kadının küçük lacivert arabasının üzerinde İki parçaya ayrılmış duruyor dün gece aşağı fırlattığım robot, tıpkı evliliğim gibi. Zelha'yı nasıl yanıtlayacağımı bilemiyorum. Meraklı kara gözlerini yüzüme dikmiş, benim için üzülmeye hazır bekliyor. Anlaşamadık işte. O Hollanda'da bir firmadan geri çevrilemeyeceği kadar mükemmel bir iş teklifi aldı. Ben İstanbul'dan ayrılmak istemedim. O gitti, ben kaldım. Neden kocanla gitmedin Nevo? İşimden memnundum. Yurt dışında çalışma imkanım yok biliyorsun. Çalışma izni vermiyor bu gavurlar insana. İşinden memnunmuşsun ama kocandan memnun değilmişsin. Dövüyor muydu seni? Doğru söyle, utanma. Ne münasebet. Çok mu kıskançtı? Kıskançlığıyla sıkıyor muydu seni? Zelha'dan kurtuluşum yok anlaşılan. Onun ilham ettiği yalana başvurmak zorunda kalıyorum. Sıkıyordu. İçim biraz rahatlıyor. Murat'ın beni sıktığı gerçeğe uygun düşüyor ama kıskandığı doğru değil. Belki biraz kıskansaydı her şey başka türlü olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Ben reklam şirketinde çalışmaya başladıktan sonra bazı akşamlar iş arkadaşlarımla birlikte yol üstündeki barda içki içmeye gitmemizi, ofis yemeklerine katılıp eve geç dönmemi anlayışla karşılamıştı hep. Son zamanlarda kendime aşırı özen gösterdiğimin, kilo verdiğimin, saçlarımın rengini ve şeklini değiştirdiğimin, üstüme başıma para harcamaya başladığımın da farkında değildi. Farkına varabilseydi belki bendeki bu değişikliğe kafa yorardı. Sonuç değişir miydi? Bunu ben de bilmiyorum. Oğlun nasıl karşıladı ayrılmanızı? Her annesi babası ayrılan çocuk gibi üzüldü elbette. Ama çok olgundur benim oğlum. İkimizi de suçlamadı. Seninle kaldı herhalde. Bir ateş basıyor yüzüme. Yanaklarım yanmaya başlıyor. Arkadaşımın gözünde evliliğini yürütememiş, beceriksiz kadının yanı sıra bir de kötü anne olacağım şimdi. Derin bir nefes alıyorum ve itiraf ediyorum. O babasının yanında. Ya! Zelha'nın sesinde hem şaşkınlık hem de hayal kırıklığı var. İlki bitirirken o korkunç sınavlara sokmak istemedik oğlumuzu. Dil öğrensin ve iyi eğitim görsün diye. Yani sırf onun iyiliği için. Zaten ben de çalışıyordum. Yeterince zaman ayıramıyordum Cengiz'e. Cengiz mi adı? Cengiz. Bu adı baban seçti değil mi? Nereden biliyorsun? Hani ölen kardeşim vardı ya. Birden toparlayamıyorum ne demek istediğini. Orhan ölmedi ki. Tahta masaya vuruyorum parmaklarımı. Allah korusun. Yok canım, Orhan değil. Hani annen erken doğum mu ne yapmıştı Sarıcadam'da hani? İşte o bebeğin adını Cengiz koymuştu baban. Zelha, sen nereden biliyorsun bunu? Biliyorum diyor Zelha. Bazı şeyler hiç unutulmaz. Çocukluk anılarım hep taptaze kaldı bende. Tamam da babamın oğluna koyacağı adı nereden biliyorsun sen?